Ayrım 7, sayfa 101. Fethiye. 8 yıllık mahkumiyet kararı onaylananlardan biri de Fethiye, parantez Çetin idi. Bir yıl daha yatması gerekiyor. Bizim büroda staj yapıyor. O arada mahkumiyet kararı onaylandı. Artık mahkumdu. Ankara'ya geldiğimden beri tanışıyoruz. Birlik dayanışma grubunda da beraber çalıştık. Çok tatlı bir annesi vardı. Güzel Elazığ yemekleri yapan Vehbiye teyze, yeşil gözlü. Bu gözler senin mi? Diye takılırdım ona bazen. Her görüş günü Mamak'a kızına giderdi. Stajın bitmesine kaç gün kaldı hatırlamıyorum ama bitti bitecek. Fakat ruhsat alması imkansızdı. Polis her yerde kararı onaylanan sanıkları arıyordu. Ruhsat alabilmek için 10 kişilik yönetim kurulu önünde kürsüye çıkarak yemin metnini okumak zorunlu. Topluca yapılacak törenin yeri ve saati önceden belli. Her gün evde, büroda Fethiye'yi arayan emniyetin bundan haberdar olmaması imkansızdı. Baro Genel Sekreteri Adalet Hanım'a gitmeye karar verdim. Adalet Çebi, Karadeniz'in meşhur Çebi ailesinden. Hemşeriyiz, beni sever. Durumu anlattım. Atatürkçü bir avukattı. O zaman kendilerini gerçek Atatürkçü sayanlar evrenden hiç hoşlanmazlardı. Hatta nadir nadir ben Atatürkçü değilim diye kitap bile yazmıştı. Fethiye'nin sıradan bir stajyer olmadığını, benim çok yakınım olduğunu, ancak yemin merasimine gelmesinin imkansızlığını anlatmaya çalıştım. Hasan, çok zor. Baro tarihinde böyle bir şey olmamıştır, dedi. Yahu abla, yemin dediğin nedir ki? Herkes yemin edip avukatlığa başlıyor. Bak disiplin kurulunda yüzlerce dosya var diyorsun. Sonra bu siyasi bir mesele, yüz kızartıcı bir şey değil ki. Sen biliyorsun, Mamak yargılanmalarının ne menen bir şey olduğunu. Sen de dava takip ettin. Biliyorum, bilmez miyim? Yemin töreni geçsin bakalım. Törene gelmesin, zaten gelemez diyorsun. Ben arkadaşlarla bir görüşeyim. Yönetim kurulundakilerin hepsine zaten söylenemez, biliyorsun. Bir kısmı ters bakar. 6 kişi bulabilir miyim bilmiyorum. Ben sana haber veririm, dedi. Çıktım barodan ama umudum zayıf. Herkes kendinden korkuyor. Bir hafta geçti, geçmedi. Adalet abla aradı. Benim büroma gel, dedi. Gittim. Masanın altından büyük bir zarf çıkardı. Ruhsat dediğin azamet bir şey. Kocaman bir kartona basıldığından ufak tefek zarflara sığmaz. Zarfı araladım. Fethiye'nin fotoğrafı. Hiç burada açma. Hadi yolun açık olsun. Arkadaşına selam söyle. Bundan da kimseye söz etmesin. Kumrular sokakta buluşmaya giderken aklıma geldi. Bu kız bunu alıp İstanbul'a gidecek. Bir aya döndüm. Bir zarfın içine 500 mark koydum. Parantez, mark değer kaybetmiyor ya. Fethiye ile kucaklaştık. Hemen ayrılmak zorunda. Zarfları verdim. Parayı almak istemedi ama ısrar ettim. Mutlu mesut bir aya döndüm. Niye lira vermedim de mark verdim diye kendime kızdım. Fethiye büroda o kadar çalıştı. Alacağı bile vardı bizde. Ne marf veriyorsun Hasan Ürel? Diye çok söylendim kendi kendime. Böyle bir tarafım var işte. Karşılıksız bir şey yapmayı öğrenememişiz. Ama bunu kimseye söylemedim. Sayfanın başında Hasan Ürel avukat yazılı Antepli kağıda el yazısı ile yazılmış bir mektup var. Mektup şöyle. Hasancığım, salı günü görüşe gittiğimizde A bloktan sadece 4 bayan tutukluya görüş yasağı olduğu için Fethiye ile görüşemedik. Sanırım hastanedeki tutumu ile ilgili olarak böyle bir karar aldılar. Halit Bey ile görüştüm, fırsat bulursam uğrarım dedi. Bu arada fırsat bulur da ikinci mahkemeye kadar bir de sen uğrayabilirsen çok sevineceğim. Zira çok huzursuzum. Tekrar uğrayacağım. Selamlar. Haluk Çetin, 17.2.1982. Ara sıra kardeşi Haluk, parantez Çetin, geliyor büroya. Konuşuyorum. İyidir, merak etme diyor her seferinde. Nerede diye sormuyorum. Parantez, konspirasyon herhalde. Bir gün Haluk geldi büroya, elinde bir zarf. Fethiye iyi, bir avukatın yanında çalışıyormuş. Bunu sana gönderdi, dedi. Zarfı açtım, 500 mark. Çok utandım. Fethiye, 1991'de 141. madde kalkıncaya kadar İstanbul'da avukat bürolarında baroya da kayıt yaptırmadan yardımcı eleman olarak çalıştı. Gönül'le, parantez Özkan, birlikte orada bir süre kaçak yaşadılar. Ziyarete bile gittim. Bana yemek yedirdiler. Ne kadar sevindim. Dişçi Cengiz, iki şey var, ölümle unutulur. Anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü. Nazım Hikmet. Geceden beri yağan yağmur sabaha karşı dinmiş. Bulutlar çekilmiş, kalan dumanlar ırmağın yatağına uzanmış. Güneşli, serin bir Karadeniz sabahı. Cengiz'in köyü Melet ırmağı yatağına bakıyor. Bakmayın haritalarda ona Melet çayı dendiğine. Haritayı çizenler onu yazın görmüşler. Bir de baharda görün siz Melet ırmağını. Evler ırmağa inen bayırlara tutunmuş. Her taraf zehir gibi bahar yeşili. Evlerin dumanları tutuyor. Cengiz burada annesiyle yaşıyor. Büyük umutlarla Ankara'da okutmuş annesi onu. Diş teknisyeni olmuş. Babası mı? Babası yok. Ne zaman ölmüş? Cengiz'e uzak. Hepimize uzak. Analar sabah erken yayına başlar Karadeniz'de. Kalk oğlum hadi. Güneş öğlen oldu. Cengiz, annesi ve ineği daha henüz çişenin kalkmadığı bahçelerine yollandılar. Nasıl diken aşağı bir yer. İnsan yuvarlansa ırmağa iner. Annesinin ayaklarında cizlavet, içinde kalın yün çorap. Islansa kurumaz bir dağ ama annesi vazgeçmez. Yaz kış böyle giyer. Peşte malını topladı. Cengiz'in ayaklarında sarı çizmeler, inek önlerinde daldılar bayıra. Cengiz annesinin en sevgili oğlu. Hiç evlenmemiş. Evlenmeye direnmek zordur bizim buralarda. Her yıl köye dönüşte minibüsler iner inmez köylüler iki soru sorarlar adama. Maaşa dahil oldun mu? Kaç lira alıyorsun? Oğlum sen erkek değil misin? Niye hala evlenmedin? Cengiz'in diş teknisyeni olduğunu söylemiştim. Devlette çalıştı, çok da başarılı oldu. O zamanlar diş hekimi zaten çok az. Cengiz'e doktor diyor köylüleri. Yazları köye gelişi bekleniyor. Sık kızım dişini. Cengiz amcan gelince bakar çaresine. Diş dedim mi? Her şeyini yapar Cengiz köylülerin gözünde. Cengiz'i annesi önce ortaokula yazdırdı. O da bütün köylü çocukları gibi tedirgin gözlerle geldi şehre. Höt desen geri kaçacak. Kısa yoldan meslek sahibi olmanın çarelerine baktı. Oldu da. Bu kez Ankara'da başladı çalışmaya. Kendi gibi olanlarla düşüp kalktı. Gitmişti o gözlerindeki tedirginlik. Her şeyi anlamıştı artık. Ekmeğini eline almıştı. Büyük şeyler düşünmeye başladı. Neydi bu ülkenin sorunları? Adaletsizlik, yoksulluk, fukaralık, sağlıksızlık, eğitimsizlik, cahillik. Bütün bunların çözümü belliydi. Sosyalizm. Cengiz'in arkadaşları, dostları, yoldaşları olmuştu artık. Meslek örgütü de vardı. TÜSİDER'de mücadele ediyordu. Hedef sosyalizmdi. Ama işler umduğu gibi kolay olmadı. 12 Eylül oldu. Cengiz'i alıp Mamak'a koydular. Hapishane Cengiz'de büyük hayal kırıklığı yaratmadı. Mücadele, evet zordu ama her şey göze alınmalıydı. Böyle böyle zafere ulaşılacaktı. Dipnot, TÜSİDER, Tüm Sağlık Emekçileri Derneği, 12 Eylül'de kapatıldı. Tanıdıkları birkaç ay sonra haber aldılar Cengiz'in tutuklandığından. Ara sıra gelip Cengiz'den borç para alıp vermeyen hayırsız bir köylüsü öğrendi ilk kez olanları. Yemedi, içmedi, hemen köye annesine haber gönderdi. Cengiz hapisteydi. Oysa Cengiz, okur yazar olmayan annesine dışarıdaki dostları vasıtasıyla düzenli mektup gönderip meseleyi çaktırmamıştı. Annesi duyunca ilk kez köyden bu kadar uzakta bir yere oğlunu ziyarete gitti. Bekledi saatlerce askerlerin önündeki kuyrukta, sıcağın altında. Bu uzun bekleyişten sonra tel örgülerin içinde oğlunu ancak göz açıp kapayıncaya kadar görebilmişti. Oğlunun zayıflamış yüzünde dudaklarına yapışan her zamanki mahcup gülüşü kaldı gözlerinde. Bir daha da tövbe gelmem dedi. Gitmedi. Sonunda Cengiz'e 141. maddeden 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Hakim Cengiz'e 59. madde uyarınca ihal indirimi de uygulamıştı. Cengiz 2 sene sonra tahliye oldu ama işine dönmek için başvuru bile yapmaya gerek duymadı. Çünkü hapishane kendisine 1402'liklerden olduğu zaten tebliğ edilmişti. Yani artık devlet memurluğu bitmişti. Cengiz'e iş mi yok? Girdi bir özel diş kliniğine, çalışkandı, dürüsttü. Başka ne ister patron? Sevildi tabii, epey çalıştı, hatta ev aldı. Neyse uzatmayalım, sonunda da gitti köyüne, anacığının yanına yerleşti. Biz hikayenin başına dönelim. Cengizler bahçeye henüz inmişlerdi ki, yukarıdan, evin yanından bir ses. Cengiz abi, Cengiz abi yukarı gel. Çağıran, köyün bekçisi Mustafa. Ne var oğlum Mustafa, niye yanmış gibi çağırıyorsun? Abi, jandarmalar geldi, seni istiyorlar. Cengiz'den önce anası duydu jandarma sözünü. Durur mu? Vurdu yokuş yukarı. O yaşında oğlundan hızlı çıktı neredeyse. Jandarmanın biri bunları görür görmez tüfeği Cengiz'e doğrulttu. Eller yukarı, teslim ol. İşte ne olduysa o zaman oldu. Anası cücüğüne karga saldıran gurk tavuk gibi kanatlarını açıp jandarmanın tüfeğinin önüne dikildi. Dur teyze ne yapıyorsun? Demeye kalmadı, tüfeğin namlusunu yakaladı. Benim oğlumun hiçbir suçu yok. Suçsuz o. Sahipsiz mi sandınız? Zavallı mı buldunuz onu? Diye bağırmaya başladı. Öteki jandarma, Mustafa filan araya girdiler. Cengiz anasına sarıldı. Dur ana, aklıma bir şey geldi. Bakalım anlayalım. Filan deyip onu çayırın üstüne zor bela oturttu. Sakinleşen jandarma. Karakola gideceğiz. Karadüze. Komutan istiyor. Eksik cezam varmış. Komutan gerçekten de öyle söylemişti ve fakat eklemişti. Örgüt üyesi ha, ona göre diye de tembihlemişti jandarmaları. Cengiz de şafak attı. 6-7 ay önce bir gün muhtar bir tebligat getirmişti. Cengiz'e önemli demiş veren görevli. Baktı Cumhuriyet Savcılığından. Müddetnameye göre 65 gün eksik cezanız vardır. İnfaz savcılığına başvurun. Cengiz Ankara'daki cezadan bekliyordu böyle bir şey ama bundan söz etmedi anasına. Ertesi gün savcılığa gitti. Kalemde kendisine şu an yapılabilecek bir şey yok. Biz sana haber veririz dediler. Cengiz de döndü köye. İşte devlet böyle haber veriyordu demek ki ayağına gelmiş vatandaşına. Devletin usulü ile jandarma komutanının usulü uyuşuyordu. Anası hangi arada eve girdi? Bir köy böreği yapmış tavada kola şişesine ayran doldurmuş bir bohça yapıp getirdi. Verdi jandarmalara. İlçeye epey yaya yol var. Oğluma iyi davransınlar diye düşündü muhakkak. Biraz önceki yırtıcı ana gitti. Yerine kederli, yüzüne teslim olmuş bir sessizlik oturdu. Ne yapabilirdi ki? Devletti karşısındaki. Ana merak etme, bir aya kalmaz dönerim. İnanmış göründü. Mamak gibi büyük bir şey değil diye düşündü. Teselli buldu. Evin başına geldi, onlara baktı arkalarından, eli böğründe. Annenin gözünden kaybolur kaybolmaz jandarma taktı kelepçeyi Cengiz'in bileklerine. Doğru, Efirli cezaevine. Nihat Boğan. Soyadının Boğan olduğuna bakmayın. Nihat 45-50 kiloluk bir adam. Bir kaynak fabrikasında işçi, evli ve 3 çocuklu. Onu da partiye üye etmişler. Aynı fabrikadan 3 arkadaşı ile birlikte hücre oluşturmaktan Mamak'ta tutuklu. Komünist partiler kağıt üstünde kendilerini işçi sınıfının partisi saydıkları halde genellikle aydın, okumuş yazmış insanlar tarafından kurulup yönetildiğinden içlerinde pek az işçi bulunurdu. Parti yöneticileri küçük burjuva aydın partisi gözükmemek için özellikle çalışan işçilerden üye yapmayı çok önemserlerdi. Dahası üye olan işçiye parti içinde ayrıcalıklı bir konum verilirdi. Diğer üyelerin gözünde de onlar kıymetliydi. Ne de olsa az bulunuyorlar. TKP'nin merkezi yurt dışında olmasına rağmen 1975 yılından itibaren ülke içinde özellikle işçiler arasında örgütlenmeye çok önem vermişti. Ülkede birçok sosyalist parti faaliyet gösterdiğinden bunlar arasında kim işçileri daha çok örgütlemişse bu onun gücünün bir kanıtı olarak görülürdü. Bu açıdan kim gerçek işçi sınıfı partisidir gibi bir üstünlük yarışı içindeydiler. Bizim Nihat da bu maksatla partili yapılmış olabilirdi. Dersimli, doğuştan dışlanmış, temiz, saf bir işçi vatandaştı. Tutuklanınca ailesi düzün ortasında kaldı. Zaten kim kime sahip çıkabiliyordu? Ev kira, karısı 3 çocukla tutunmaya çalışıyor. İhsan yöneticilerine rica ettim. Karısına bir iş verdiler, evine ekmek götürebilsin diye. Nihat 2 yıla yakın tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu ama yargılama sonunda mahkeme 6 yıl 4 ay mahkumiyetine karar verdi. Nihat'a yapılan suçlama en alt düzeyde parti üyeliği olduğu için temyizde kararın bozulacağı beklentisindeydim. Yanılmışım. Mahkumiyeti onaylandı. Nihat'ın cezasını tamamlaması için 20 ay daha yatması gerekiyor. Yakalanma sakın dedim. 5-6 ay orada burada saklanmaya çalıştı. Fukara adamın saklanması da zor. Nereye gitsin? Bir yere gitmek, orada kalmak para pul işi. Bir gün karısı geldi büroya. Anladım tabii. Nerede yakalanmış? Dedim. Ulus'taki Tunceliler kahvesine gitmiş, dedi. Biz çocukken köyde tavşan avına giderdik. İninden ürküttüğümüz hayvanı sabahtan akşama kovalardık. Silahımız filan da yok, yakalayamazdık. Fakat akşam olunca her taraf karla kaplı. Nereye saklansın hayvan, inine sığınırdı. Biz de onu kolayca avlardık. Nereye saklansın garibim Nihat? Av, avcının avucuna düşmüştü. Dışkı yedirme davası. Böylece bizi bir kere daha çocuklarımızın önünde aşağıladılar. Kadınlarımızın önünde ağlattılar. Elin günün komşu köylerin önünde yere baktırttılar. Cahit Koytak. 1986 yılına doğru artık insanlarda bir kıpırdanma görülmeye başlandı. Mamak, Metris ve Diyarbakır cezaevlerindeki insanlık dışı muamelelerden dünyada haberdar oldu. Özellikle Uluslararası Af Örgütü, parantez Amnesty International, IA, Türkiye'deki cezaevlerine ve yaşanan insan hakları ihlallerine demokratik dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. O dönem AI'nin Türkiye raportörü Helmut Oberdiyek'in gözü pek tavrı övgüye değerdi. Mamak cezaevi ile yakından ilgilenir, her Ankara'ya gelişinde bize de uğrardı. Ciddi, çalışkan birisiydi. Türkiye'de de böylesi bir platformun kurulmasının iyi olabileceği, hatta bunun zorunlu olduğu yönünde bir fikir birliği oluştu. İnsan Hakları Derneği, parantez İHD, kuruldu. İHD o dönem ciddi ve önemli görevler yaptı. Yayınladığı insan hakları raporları ve belgeleri dünyada da yankı buldu. Derneğin yaptıklarını anlatmak değil maksadım. Ama sadece cezaevleri ile ilgili çalışmaları değil, özellikle 12 Eylül'ün Kürt halkı üzerindeki tahribatını göstermesi açısından inandırıcı bir katkısı oldu. Devlet Kürtlere karşı imha savaşına girişince yaşanan trajediler 3. Dünya ülkelerindeki kitlesel yıkımları hatırlatacak düzeylere ulaştı. Köy yakmalar, boşaltmalar, faili meçhuller vakayı adiyeden görülür oldu. Öldürülen Kürt ise milletvekili bile olsa devlet milletvekilini değil katilini korudu, cezasız bıraktı. Kürtlere yapılanlar derneğin ana çalışmasını oluşturdu. O dönem yaşananlar için birçok örnek var ama durumun vehameti hakkında bilgi vermesi açısından bir tanesinden söz etmeliyim. Olay kısaca şöyle. 14 Ocak 1989 gününün gecesi Cizre'nin Yeşilyurt köyü özel tim kuvvetlerince kuşatılır. Köyün kadınları ve erkekleri meydanda toplanır. Aralarında aranan şahıslara ya da benzerlerine rastlanamaz. Köyün kadınları bir kenara ayrılır. Aralarından köyün imamı ve birkaç yaşlı da ayrılarak bir duvar önünde bekletilir. Diğerlerine çamurların üzerinde yat kalk yaptırılır. Operasyonu yürüten binbaşı Cafer Tayyar Çağlayan yerdeki köylülerin sırtında gezer. Aranılan teröristlerin yerlerinin söylenmesi istenir. Köylüler bilmiyoruz dedikçe dayak ve işkence devam eder. Köyün muhtarı Abdurrahman Müştak hakaret ve dayakla sorgulandıktan sonra köyün yaşlılarından muhtarın amcası Kamil köy okuluna götürülerek dövülmeye başlanır. Haykırışları tüm köylüye dinletilir. Dayaktan sonra köylüler hala bilmiyoruz cevabı verince Kamil amcanın cebine okul bahçesindeki insan dışkısı konup bunu oradaki erkeklere yedirmesi istenir. Kamil amca yapamam deyince dayak faslı yeniden başlar. Tek tek köylülerin ağzına dışkı sürülür, yedirilir. Sonra Kamil amcanın oğlu Bahattin'e emir verilerek babasına dışkı yedirmesi istenir. Sonunda binbaşı ve ekibi Kamil amca ve birkaç köylüyü yanlarına alarak köyden ayrılır. O dönem Şırnak'ta avukatlık yapan Orhan Doğan ve Hasip Kaplan'ın gayretleriyle bu konu yargı önüne getirilmiş ve binbaşı hakkında dava açılabilmişti. Ancak Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi güvenlik gerekçesiyle davanın Ankara'da görülmesine karar verdi. Dosya Ankara'ya gelince konuyla ilgili olarak İHD Genel Merkezi'nde yapılan toplantıya ben de gittim. Orhan Doğan, Hasip Kaplan ve Zübeyir Aydar'ı orada tanıdım. Boylu poslu, yakışıklı bir Kürt olan, köyün dışkı yedirilen muhtarı da vardı. Olay beni derinden etkilemişti. Müdahil avukatlar arasında ben de yer aldım. Sonradan Orhan ve Hasip ile arkadaş olduk. Onlara Doğan ve Kaplan soyadları nedeniyle takılırdım. 1974-1977 yılları arasında Norşin'de öğretmenlik yaparken öğrendiğim birkaç Kürtçe kelime ile cümle kurmaya kalkıştığımda Orhan çok gülerdi bana. 1991 seçimlerinde Şırnak'tan milletvekili seçilen Orhan'ın 1994'te Kürt Savaşı'nın en hızlı döneminde dokunulmazlığı kaldırıldı ve aynı gece terörle mücadele şubesi polislerince tartaklanarak alelacele tutuklandı. Sonra Ankara Barosu yönetimine seçilince Orhan'la bir kez daha görüştüm. Hatta başkanın barış mezişinde yer almasını çok istedi ama bizim başkan oralı olmadı. Orhan'ı çok sevmiştim ama çok genç yaşta kaybettik. Bu dava sırasında şöyle bir şey hissettim. Bu devlet Kürtleri sürekli dövüyor, hırpalıyor. Fakat Kürtler tıpkı anası tarafından dövülen çocuğun dönüp yine onun paçasına yapışması gibi ondan ayrılamıyor, ona sarılmak istiyor. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dışkı yedirme davasında mahkeme binbaşıya işkenceden değil, fena muameleden 3 ay hapis cezası verdi. Onu da tecil etti. Temiz edildi ama bir şey çıkmadı. Daha sonra köylüler Ahim'e, parantez, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurdu. Orada devleti mahkum ettirdi. Karşılık olarak devlet de binbaşısı Cafer Tayyar Çağlayan'ı terfi ettirdi. Derneğin bu davada gösterdiği çabalar uluslararası saygınlığını da artırdı. Artık Türkiye, uluslararası demokratik kamuoyunun daha fazla gündemindeydi. Ayrım sonu, sayfa 115.